Ayrım 18, sayfa 190, son eser, James Clavell. Kaseh kral kulübeye girince gülümsedi. Tabe Tuan. Tabe Kaseh. Bir şeyler yersin, evet. Başını sallayıp onu yakaladı, kendine çekti. Elleri sabırsızlıkla vücudunda dolaştı. Kadın kollarını boynuna dolamak için parmaklarının ucunda duruyordu. Saçları kara altın gibi göğsüne kadar iniyordu.
Çok oldu dedi mahmur bir sesi.
Çok oldu dedi kral, beni özledin mi?
Güldü.
Geldi mi o?
Başını salladı kadın. Öyle şey olur mu Tuan? Tehlike var.
Her şey tehlikeli. Ayak sesleri duydular ve sonra kapıda bir gölge belirdi. Kapı açıldı, küçük bir Çinli belirdi. Ayağında Hint sandalları, sırtında ötekiler gibi bir peştemal vardı. Güldü, kırık, çürük dişleri göründü. Sırtında koca bir kılıç asılıydı. Kral kılıcın kadında iyice yağlı olduğunu gördü. Çektiği gibi herifin kafasını gövdesinden rahatlıkla ayırabilirdi. Ayrıca belinde de bir tabanca vardı. Kral Kaseh'ten Johora'da faaliyetlerini sürdüren gerillalarla ilişki kurmasını istemişti. Adam da bunun için gelmişti. Komünist bloktan silah sağlıyorlar ve Japonlara karşı gerilla savaşını sürdürüyorlardı. Kral Tabe dedi. İngilizce biliyor musun? Gülümsemeye çalışmıştı ama Çinlinin halinden de hiç hoşlanmamıştı doğrusu.
Niye konuşmak istedin bizimle?
Bir iş yapabiliriz diye düşündüm.
Çinli Kaseh'e baktı, kadın başını çevirdi. Kral git Kaseh dedi. Kadın sessizce çıktı odadan, evin bir ucundaki perdeyi kaldırıp ardında kayboldu. Çinli kadını çıkana dek izlemişti.
Şanslısın dedi krala, çok şanslısın. Kadın vardır kaç erkeği mutlu eder değil mi?
İş konuşacağız, evet mi hayır mı?
Bak beyaz adam, belki de Japlara burada olduğunu söylerim, belki de köyün beyaz esirler için serbest olduğunu fısıldarım, sonra köyü öldürürler.
Böyle gidersen çabuk ölürsün.
Çinli kalktı kızgınlıkla, sonra oturdu, kılıcı çekti, oynamaya başladı.
Belki de kadını alırım şimdi.
Hay Allah diye düşündü kral, belki de bir hata yaptım.
Sen ve arkadaşlarına bir önerim var dedi. Savaş ansızın biterse ya da Japlar biz esirleri harcamaya karar verirse bizi korumak için çevremizde olmanızı istiyorum. Kurtulduğum zaman size $2000 vereceğim.
Japların esirleri öldüreceğini nereden bileceğiz?
Bileceksiniz. Olan biten birçok şeyi biliyorsunuz.
Parayı vereceğini nereden bileceğiz?
Amerikan hükümeti verecek. Herkes böyle şeylere ödül verildiğini biliyor.
2000 ha? Mahlu, 2000 her zaman kazanırız biz. Öldür gitsin kolay.
Kral bir koz daha sürdü. Komutanımız bana kurtarılan her Amerikalı için $2000 vermek yetkisini tanıdı dedi.
Eğer toplu öldürme olursa...
Anlamıyorum.
Eğer Japlar canımıza okumaya başlarlarsa, yani öldürürlerse, müttefikler bu adaya gelirlerse Japonlar kızışacaktır. Ya da müttefikler Japonya'ya çıkarsa onlar da intikam almak için hırslarını bize çevirecekler. Böyle bir şey olursa bize yardım etmenizi istiyorum.
Kaç adam?
30.
Çok fazla.
Kaç tane garantilersin?
10. Ama adam başına 5000 isterim.
Çok.
Çinli omuzlarını silkti.
Pekala, iş yapıyoruz seninle. Kampı biliyor musun?
Çinli kötü bir sırıtışla dişlerini gösterdi.
Biliyoruz.
Kulübemiz doğuda, en küçük olanı. Kaçacak olursak telleri aşacağız.
Ormanda saklanırsanız bizi koruyabilirsiniz.
Peki sizin yerinizi aldığınızı nasıl anlayacağız?
Çinli yine omuzlarını silkti.
Yerimizi almazsak ölürsünüz.
Bir işaret veremez misiniz?
İşaret yok.
Çılgınca bir şey bu diye düşündü kral. Kaçtığımız zaman kurtulup kurtulamayacağımızı bilmeyeceğiz. Eğer ani bir şey olursa gerillalara haber uçurmak da olanaksız. Belki gelecekler, belki gelmeyecekler. Ama eğer adam başına $5000 alacaklarına emin olurlarsa belki gelirler. Arada bir bizi yoklarlar.
Kampa göz kulak olacak mısınız?
Lider belki evet der, belki hayır.
Lideriniz kim?
Çinli omuzlarını silkip dişlerini gösterdi.
İş tamam o zaman. Belki.
Bakışları düşmancaydı. Bitti mi?
Evet, kral elini uzattı. Teşekkürler.
Çinli eline baktı, başını çevirip kapıya yürüdü. Unutma, yalnız 10, gerisi öldü. Çıkıp gitti.
Kral kendi kendine denemeye değer dedi. Bunların paraya ihtiyaçları var. Sam amca da bizi korumak için para verir. Bunca vergiyi neden ödedik?
Kasseh endişeli bir yüzle kapıda belirmişti. Tuhan diye sızlandı. Bu işi sevmedi ben.
Şansımızı deneyeceğiz. Ani bir öldürme olursa belki kaçarız.
Göz kırptı. Denemeye değer.
Nasıl olsa öleceğiz. Ne olacak? Belki de bir çıkış yolu buluruz.
O zaman neden kendin için konuşmuyorsun? Neden şimdi gitmiyorsun, onunla kamptan kaçmıyorsun?
Yavaş ol. Birincisi kampta kalmak, gerillalarla kalmaktan daha emin. Acil bir şey olmadıkça onlara güvenemem. İkincisi tek bir adam için başlarını sıkıntıya sokmazlar. Onun için 30 kişi dedim onlara.
Ama yalnızca 10 tane diye ısrar etti.
10 kişi nasıl seçilir?
Herkes başının çaresine baksın, ben kurtaracağım kendimi.
Belki komutan 10 kişi istemeyecek.
Eğer 10 kişiden biri o olacaksa ister.
Sana göre Japonlar esirleri öldürecek?
Belki ama unutalım bunu ha.
Güldü. Unut, sıcaksın, duş alırsın, evet.
Evet.
Kulübenin yıkanmak için ayrılmış küçücük köşesinde kral kuyudan gelen suyla duş yaptı. Su buz gibiydi, soluğunu kesti, tüyleri diken diken oldu.
Kase!
Perdeyi aralayıp havluyla göründü kadın, durup baktı ona. Evet, onun tuanı güzel bir adamdı, güçlü, yakışıklı, derisinin rengi çok hoş.
Evet, evet diye düşündü, ben şanslı bir kadınım.
Ama o çok büyük ve ben çok küçüğüm. Beni iki kafa geçiyor.
Yine de onu memnun ettiğini biliyordu. Bir erkeği memnun etmek o kadar zor değildi. Eğer kadınsan ve eğer kadın olmaktan utanmıyorsan.
Yüzündeki tebessümü görünce kral sordu. Ne gülüyorsun?
Ah Tuan, düşündüm ki sen çok büyüksün ve ben çok küçüğüm. Ve yine de yattığımız zaman o kadar fark etmiyor değil mi?
Kral güldü, kadının kalçalarına vurdu. Havluyu alıp kurulanırken bir içki dedi.
Hazır Tuan.
Başka ne hazır? Hem dudaklarıyla hem gözleriyle güldü. Dişleri bembeyaz, derisi yumuşak, hoş kokuluydu.
Kim bilir Tuan?
Sonra odadan çıktı. Şimdi harika dakikalar geliyor diye düşündü kral. Kurulanırken neredeyse bağıra çağıra şarkı söyleyecekti. Şanslı bir herifim ben.
Kasseyi sutra bulmuştu. Kral köye ilk kez geldiğinde. Ayrıntılar da daha sonra belirlenmişti. Savaş bittikten sonra onun da her kalışı için Kasseh'e 20 Amerikan doları ödeyecekti. İlk konuşmalarındaki fiyattan epeyce kırdırmıştı. İş işti ama 20 dolara iyi bir işti doğrusu.
Kadına ödeyeceğimi nasıl bilebilirsin diye sormuştu.
Bilemem ama ödemezsen ödemezsin. Ben de yalnızca zevk almış olurum. Para verirsen hem zevk hem de para almış olurum.
Gülmüştü. Kasseh'in bıraktığı terlikleri giydi, yatağın perdelerini araladı, kadın onu bekliyordu.
Peter Marlowe hala kıyıda konuşan Cheng San ile Sutra'ya bakıyordu. Cheng San tekneye girerken Sutra da ona yardım etti, sonra tekne açıldı. Sutra kulübeye döndü, Peter Marlowe tabe lah dedi.
Biraz daha yer miydiniz?
Hayır, teşekkür ederim Tuan Sutra.
İnanamıyordu Peter Marlowe. Kim bilir ne zamandan beri ilk kez yiyeceğe hayır demek. Ama o kadar çok yemişti ki fazlası terbiyesizlik olurdu. Zaten yiyecek kıtlığı da vardı. Başkalarını da düşünmek gerekirdi.
Dikkatle savaş haberlerinin iyi olduğunu duydum dedi.
Ben de öyle duydum ama insan tekrarlayamıyor. Hepsi söylenti.
Günümüzün geçmiş günlerdeki gibi olmaması ne yazık. O zamanlar bir telsizin, bir radyon olurdu, her şeyi dinleyebilirdin.
Doğru, çok yazık.
Sutra anladığını belli eden hiçbir şey yapmamıştı. Koltuğuna oturup bir sigara sarmaya başladı. Dumanı iyice içine çekerek içti.
Sonunda kampla ilgili kötü öyküler geliyor kulağımıza dedi. O kadar kötü değil Tuan Sutra. Bir şeyler yapıyor, idare ediyoruz. Asıl kötü olanı dünyanın ne durumda olduğunu öğrenememek.
Kampta bir telsiz olduğunu, sonra da bu telsizi bulunduran adamın yakalandığını duydum. Dediklerine göre şimdi Outram Road hapishanesindeymiş.
Onlardan haber aldınız mı? Benim arkadaşım da biri.
Fazla haber almadık, yalnız oraya götürüldüklerini duyduk.
Gerçekten nasıl olduklarını öğrenmek isterdim.
Siz o yeri biliyorsunuz, oraya götürülenlerin durumunu da biliyorsunuz. Onlara ne yapıldığını tahmin edebilirsiniz, zor olmaz.
Öyle ama insan içindeki umudu kolay kolay atamıyor işte.
Peygamberimiz hepimiz Allah'ın emirlerine bağlıyız demiştir.
Tanrı nasıl isterse öyle olur dedi Peter Marlowe.
Sutra dikkatle baktı ona, sonra sigarasından koca bir nefes çekip Malaya dilini nerede öğrendiniz diye sordu.
Peter Marlowe ona köyde geçirdiği günleri anlattı. Bir Javalı gibi nasıl yaşadığını, nasıl tarlalarda çalıştığını anlattı. Malaya'daki yaşamdan pek farklı değildi bu. Gelenekler aynıydı, dil aynıydı. Yalnız bazı yabancı kelimeler değişiyordu. Malaya dilinde telsiz deniyordu, Java dilinde radyo. Malaya dilinde motor, Java dilinde oto. Ama geri kalanı aynıydı, önemli şeylerin hepsi aynıydı.
Köydeki kadının adı neydi oğlum diye sordu Sutra.
Daha önce sormak ayıp olurdu ama Allah'tan, bazı felsefi şeylerden söz ettikten, peygamberin sözlerini tekrarladıktan sonra böyle bir soru yersiz sayılmazdı.
Adı Nai Jahan'dı.
Yaşlı adam derin derin içini çekti. Gençliğini anımsamıştı.
Sizi çok sevdi ha?
Hayali gözlerinin önünde Peter Marlowe evet diye yanıtladı.
Bir gece yatmaya hazırlanırken kulübesine gelmişti. Kırmızı ve altın rengi işlemeli bir sarong giymişti. Eteklerinin altından küçücük sandaletli ayakları görünüyordu. Boynunda çiçeklerden bir kolye vardı. İçeri girer girmez çiçeklerin kokusu odayı doldurmuştu. Yatağını ayağının dibine serdi, sonra önünde diz çöktü.
''Adım Nai Jahan dedi. Tuan Abu, babam sizin hayatınızı paylaşmak için beni seçti. Çünkü bir adamın yalnız yaşaması iyi değildir ve siz 3 aydan beri yalnız yaşıyorsunuz.''
Nai 14'üne belki basmıştı ama o sulak bol güneşli topraklarda genç kızlar 14 yaşındayken olgun kadın gibiydiler. Bir kadının tutkularına sahip olurlardı. Artık evlendirilmeleri gerektiği düşünülürdü. Ya da babasının seçtiği bir adama gönderilirlerdi. Derisinin koyuluğu yanında yumuşacık oluşu, gözlerinin mücevher gibi parlayışı, orkideler gibi incecik güzelim elleri, saten gibi gövdesi ve bir çalı kuşu neşesiyle gülen yüzü.
Nai bir mücevherdi, gerçek bir mücevher. Sert olması gereken yerleri sert, yumuşak olması gereken yerleri yumuşak, güçlü olacağı zaman güçlü, zayıf olacağı zaman da zayıf. Saçları kara ipekler gibiydi, upuzun.
Peter Marlowe gülümsemişti ona, utandığını gizlemeye çalışmış, hiç olmasa kız kadar soğukkanlı görünmek istemişti. Utançsız, özgür, mutluydu Nai. Sarongunu çıkarıp gururla çırılçıplak durmuştu önünde.
Sonra sizi mutlu etmeye, rahat uyutmaya çalışacağım. Bunu denemeye değdiğimi umuyorum dedi. Size yalvarıyorum, sizi Allah'a daha yakınlaştırmak için bir kadının bilmesi gereken şeyleri bana öğretin.
Allah'a yaklaşmak. Peter Marlowe aşkı tarif etmek için ne güzel bir deyiş diye düşündü. Allah'a yakın olmak.
Başını kaldırdı, Sutra'ya baktı. Evet, birbirimizi çok uzun süre çok büyük bir aşkla sevdik dedi. Allah'a şükrediyorum böyle bir sevgiyi bana gösterdiği ve yaşattığı için. Allah'ın nimetleri ne görkemlidir.
Bir bulut ayı iyice örttü, gece karardı. Peter Marlowe erkek olmak iyi dedi.
Onun yokluğu bu gece seni üzüyor mu?
Hayır, gerçekten hayır. Bu gece üzmüyor.
Peter Marlowe yaşlı Malayalı'nın önerisinden hoşnut, dikkatle baktı ona. Nezaketi dokunmuştu Peter'a.
Dinle Tuan Sutra dedi. Aklımdakini sana açacağım. Çünkü inanıyorum ki insan güç durumlarda iyi dostlar kazanır. Tanıştıktan sonra bir süre geçseydi sen benim dostluğumu pekiştirirdin, ben de seninkini.
Ama savaş zamanımızı yiyor biliyorsun. Bunun için seninle sanki dostluğumuz eskiymiş gibi konuşacağım. Başka çarem yok.
Yaşlı adam hiç sesini çıkarmadan dinlemişti. Sigarasından bir soluk daha çekip devam etmesini bekledi.
Bir telsiz parçasına ihtiyacım var. Köyde eski bir telsiz var mı? Belki bozuktur, kırıktır, işe yaramıyordur. Ondan küçük bir parça alabilirim.
Siz telsizin Japonlarca yasak edildiğini bilmiyor musunuz?
Öyle ama bazen gizli yerlerde telsizler saklanabiliyor.
Sutra düşündü. Kulübesinde yatağın altında bir telsiz vardı. Belki de onu alıp götürmesi için Tuan Marlow'u Allah göndermişti. Ona Tuan Abu güvenmişti. Bu yüzden Sutra da güvenebilirdi. Ama Tuan Marlow kampın dışında telsizle yakalanırsa köyün başı belaya girerdi. Telsizi köyde bırakmada aynı derece tehlikeliydi. İnsan telsizi ormanın derinliklerinde bir yere de gömebilirdi ama yapamamışlardı bunu. Evet, şimdiye dek yapılmış olması gerekiyordu ama yapılmamıştı işte. Bazı kadınların neşeli müzik dinlemeyi sevmeleri gibi, o günün insanları da dünyada neler olup bittiğini duymak için her şeylerini vermeye razıydılar. Bu durumda bir radyoyu gömmek cinayet gibiydi. İşleri oluruna bırakmak en iyisi diye düşünmüştü Sutra ve öyle yapmıştı. Ayağa kalktı, Peter Marlow'u kolundan tutup kulübeye soktu. Sulina'nın odasının kapısında durdular. Sulina sarongu sıyrılmış yatağın üzerinde yatıyordu.
Sutra Sulina diye seslendi. Verandaya çıkıp etrafı gözetle.
Peki baba. Sulina yataktan indi. Küçük bir ceket alıp giydi. Öyle bir giydi ki küçük göğüsleri iyice belli oldu.
Evet, bu kızın evlenme çağı geldi diye düşündü Sutra ama kiminle evlenecek, güvenecek adam yok.
Kız yanından geçerken kenara çekildi. Hafif yere eğdiği göz bebekleri kıpır kıpırdı. Peter Marlow'a kayıyordu. O da fark etti bunu.
Onu dövmeliyim dedi Sutra kendi kendine.
Ama kızmaması gerektiğini biliyordu. O bir kızdı ama kadın olmak istiyordu.
Kadın da kışkırtıcı olabilirdi, hatta olmalıydı.
Belki de seni bu İngiliz adama vermem iyi olurdu. Belki senin iştahını azaltabilirdim böylece.
Öteki adamların birçoğundan çok güzel bir adam, hepsinden çok erkeğe benziyor.
Sutra içini çekti, ah yeniden onun kadar genç olabilmek.
Yatağın altından radyoyu çıkardı, küçük bir radyoydu bu, size güveniyorum dedi, telsiz iyidir, iyi çalışır, alabilirsiniz.
Peter Marlow heyecandan az kaldı radyoyu düşürüyordu, ama siz ne olacaksınız, bunun değeri ölçülemez.
''Değeri yok, fiyatı yok. Alıp götürünüz onu.''
Peter Marlow radyoyu ters çevirdi. İyi durumda, kaliteli bir radyoydu. Arkası açılmış, lambaları ortaya çıkmıştı. Bir yığın kondansatör vardı içinde, bir yığın. Radyonun arkasını ışığa yaklaştırdı. İçindekileri teker teker incelemeye başladı. Yüzü ter içinde kalmıştı. Sonunda aradığını buldu. 300 mikrofarad. Kendi kendine şimdi ne yapacağım diye sordu. Yalnızca kondansatörü mü alacağım? Mac hatanın orada olduğundan hemen hemen emin gibiydi. En iyisi hepsini birden götürmek. Kondansatör bizimkine uymazsa elimizde yedek radyo olur. Bir yere saklarız bunu.
Evet, bir yedek bulundurmak iyi olur.
Size teşekkür ederim Tuan Sutra. Yeterince teşekkür edemeyeceğim kadar önemli bir armağan bu. Ben ve Changi'deki binlerce kişi adına teşekkür ederim.
Burada bizim de korunmamız için gerektiği gibi davranmanızı istiyorum sizden, yalvarıyorum. Bir nöbetçi görürse sizi radyoyu ormana gömün, köyüm onların elinde.
Korkmayın, hayatın pahasına korurum sizi.
Size inanıyorum, yine de belki aptalca hareket ediyorum.
Bazen ben de insanların çok aptal olduğunu düşünürüm Tuan Sutra.
Sen yaşına göre çok akıllı bir erkeksin.
Sutra büyükçe bir bez verdi radyo sarması için. Sonra büyük odaya döndüler. Sulina verandanın gölgeliklerindeydi. Girdikleri zaman ayağa kalktı.
Size yiyecek ya da içecek getirebilir miyim baba?
Ah dedi babası.
Bana soruyor ama aslında hizmet etmek istediyor.
Git yat yatağına.
Sulina sevimli bir şekilde başını eğdi. Üzüldü ama yine de söz dinledi.
Kızım iyi bir dayak istiyor dedi Sutra.
Böyle ince bir şeyi zedelemek günah olur dedi Peter Marlow.
Tuan Abu, kadını haftada bir döv, evinde rahat, huzur olur derdi. Ama onu fazla dövme, acıtma canını. Yoksa o seninkini daha fazla acıtır.
Bu sözü biliyorum, doğrudur. Kadınları anlamak olanaksız.
Birçok şeyden söz ettiler. Verandada oturup denize baktılar. Dalga çok hafifti. Peter Marlowe yüzmek için izin istedi.
Yaşlı Malayalı akıntı yoktur dedi ama bazen köpek balıkları olur.
Dikkat ederim.
Teknelerin yanındaki gölgeliklerde yüzün. Bazen Japonlar kıyıda yürüyüşe çıkarlar. Kumsalın 3 mil kadar ötesinde zırhlı birlikleri var. Gözünüzü açmalısınız.
Dikkat edeceğim.
Peter Marlowe Sutra'nın söylediği gibi gölgeliklerden ilerleyip kıyıya vardı. Bir yığın kadın ve adam ağları onarmak için gruplar oluşturmuş, küçük fenerler yakmışlardı. Soyunup suya girerken kimse başını çevirip bakmadı. Su oldukça ılıktı ama tüm doğu denizlerinde olduğu gibi serin bölgeleri vardı. Bir serin bölge bulup içinde kalmaya çalıştı. Özgürlük duygusu büyüktü, görkemliydi. Sanki küçük bir oğlancıktı yine. Denize girerken babası ardından bağırıyordu.
Peter, dikkat et, çok uzağa gitme, akıntıları unutma.
18. ayrımın sonu. Sayfa 201.